بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وجعل لنا الفرقان شرعة ومنهاجا وأمرنا باتباع شريعته ونهانا عما سواها والصلاة والسلام على رسول الله محمد الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والذي جعل من سنته سراج هداية لنا وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. Çocuklara güzel hasletler kazandırmak, güzel duygular aşılamak üzerine konuşuyorduk. Dürüstlük, doğru sözlülük, özü sözü doğru olma üzerinde konuşmuştuk. Cesaret ve açık sözlülük üzerine de duygularımızı, düşüncelerimizi, bilgilerimizi paylaşmıştık. Bugün İlim irfan sevgisi üzerine duracağız. Yolumuza da buradan başlayarak devam edeceğiz. İlim irfan sevgisiyle ilgili ne kadar güzel kelime yan yana sıralansa, ne kadar güzel cümle birbirini takip etse yeridir. Bu herkesin bildiği bir gerçektir. Zikr-i Hakim anlatacaklarımıza şöyle ışık tutuyor. يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذ۪ينَ اُوتُ الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَب۪يرٌ Allah, içinizden iman eden ve kendilerine ilim verilenleri yükseltir. Onlara dereceler verir. Allah, yaptığınız her şeyden her yönüyle haberdardır. Bu ayet-i kerime, Mücadele suresinin 11. ayet-i kerimesidir. Zümer suresinin 9. ayet-i kerimesinde ise, hepinizin bildiği bir başka ayet-i kerimeye vurgu yapılır. هَلْ يَسْتَوِي الَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُوا اُلُوا الْاَلْبَابِ Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu, selim akıl sahipleri düşünür ve ibret alır. Bu ayet-i kerimeler anlayan gönüller için elbette ki çok şey anlatır. Ve bize çok şey anlatan bir dua ile karşı karşıyayız. Rabbimiz hiçbir beşere bahşetmediği derecede ilim, irfan ve ihlas bahşettiği Resulünden şöyle dua etmesini istiyor. Rabbim benim ilmimi artır de. Bu Taha suresinin 114. ayet-i kerimesinde dile getirilen bir duadır. İlim sevgisi, ilim ehlini takdir, ilim, amel ve edebi bir araya getiren hak yolcularına hürmet ve gıpta, her müminin vazgeçilmez hasletlerinden olmalıdır. Öğrenmenin de dünyaya gelişle başladığını, azim, gayret, sabır ve sebatla arttığını, her bilgi artışının ufuk genişliğine vesile olduğunu, geniş ufkun ve bilgi birikiminin anlama ve kavrama melekesini geliştirdiğini ve böylece güzelliklere yelken açıldığını her selim fıtrat sahibi bilir. İnsan beyni de gelişme açısından kaslarımıza benzer. Şuurlu ve istikrarlı bir şekilde çalıştırılarak geliştirilmesi, güçlendirilmesi, kıvraklık ve meleke kazandırılması mümkündür. Her güç kazandığında daha da güçlendirilmeye, çalıştıkça daha da maharetini artırmaya müsait hale gelir. Bu açıdan kaslarımızdan daha büyük bir kabiliyete sahiptir. Çocuklar düzenli öğrenme çağına girdikleri anlardan itibaren yaş ve zekasına uygun bir şekilde eğitim ve öğretimden geçirilerek hayata hazırlanılmalıdır. Çocuklara verilen elbette ki sadece bilgi olmamalıdır. Esas olarak onlara ilim irfan sevgisi, okuma, öğrenme sevgisi aşılanmalı, öğrenilen faydalı bilgilerin ilim ile elde edilen geniş ufkun ve onunla bütünleşen tecrübelerin nelere vesile olduğu gösterilmeli, tattırılmalı, böylece hayat boyu ilim elde etme, öğrendiklerinden istifade etme ve onları başkalarıyla paylaşma melekesi kazandırılmalıdırlar. Bu paylaşma hem onun diğer insanlar arasındaki değerini yükseltecek, hem de bilgilerinin kökleşmesine, sağlamlaşmasına sebep olacak, ona ifade kabiliyeti kazandıracaktır. Bu da geleceğe hazırladığımız yavrularımızın hem dünyası hem de ahireti için hayırlara vesile olacaktır. Onun hayatta elde edebileceği en güzel kazançlardan şüphesiz birisi budur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem men seleke tariqan yeltemisu fihi ilmen sehelallahu lehu tariqan ilel cenneh buyuruyor. İlim elde etmeye giden yola giren kişinin Allah cennete giden yolunu kolaylaştırır. Bir başka hadis-i şeriflerinde de men yuridillahu bihi hayran yufakkihu fiddin. Allah kimin için hayır murad ederse onu din-i mübinde ince ve derin anlayışlı ilim ve amel sahibi kılar buyurur. Daha önce Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem hayatın basamaklarını yeni tırmanmaya başlayan İbni Abbas radıyallahu anh için Allah'ım ona hikmeti öğret. Allah'ım ona kitabı, Kur'an'ı öğret ve Allah'ım onu dinde fakih kıl diye dua ettiğini çocuklara ilgi, sevgi ve dua ile ilgili bölümde zikretmiştik. Bu duaları paylaşmıştık. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ın ilk günlerinde Mekke dışındaki vadilerden birinde çobanlık yapan küçük Abdullah İbni Mes'ud ile karşılaşmış ve başını okşayarak "Sen öğrenmeye meraklı bir çocuksun" diyerek onu övmüştü. Sonraki yıllarda Abdullah radıyallahu anh en güzide sahabelerin bile gıpta ettiği bir ilim pınarı olmuştur. Bize gelen bilgilere göre kendisinden sonraya da çok ciddi bir ilim ordusu bırakarak bu dünyayı terk etmiş gitmiştir. İlim ve faydalı ilim sahibi her zaman övgüye gıptaya layıktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem "La hasede illa fitneteyn. Raculun ataahu Allahu malan tasallatahu ala halakatihi fil haqq ve raculun ataahu Allahu hikmeten fehuve yaqdi biha ve yuallimuha." İki insan gerçekten gıpta etmeye değerdir. Allah'ın kendine dünya malı nasip eyleyip bu malı hak yolda harcama dirayet ve şuuru verdiği kimse ve Allah'ın kendisine ilim hikmet verdiği bu ilim ve hikmetle hükmeden ve onları başkasına da öğreten kimse buyurur. Yavrularımıza ilmi elde ediş gayesi de öğretilmeli, aşılanmalı, ilimle ulaşılacak hedeflerin ulvi olması gerçeği kalplerine nakşedilmelidir. Kuru ve Allah rızasını baş tacı etmeyen bilgiler kudurmaya, çığırdan çıkmaya ve sahibini de çığırdan çıkartmaya hazır bilgilerdir. Sebep olacakları tahribat hiç de en güçlü silahlardan, bombalardan daha az değildir. Hatta onlar da bu tür bilgilerin eserleridir. Bu alanın dehşetli girdaplarına dalmadan ilahi bir ikazı hatırlatmakla yetiniyoruz. فَاَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّا عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ اِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَٰلِكَ مَبْلَوْهُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَب۪يلِهِ وَهُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ اِهْتَدَى. Bizi anmaktan yüz çeviren, sadece dünya hayatını isteyen kimselere yüz verme. Onlardan uzak dur. Onların ilim olarak erişebileceği seviye budur. Şüphesiz ki Rabbin yolundan sapanı en iyi bilendir, hidayette olanı da en iyi bilen odur. Bu ayet-i kerimedeki vurguya iyi dikkat ediniz. Allah'ı anmaktan yüz çeviren, sadece dünya hayatını isteyen kimseler, bunun için öğrenen, bunun için yaşayan, bunun için hırsla mücadele edenler, Cenab-ı Allah Resulüne ve Resulünün şahsında da bizlere bunlardan uzak durmayı emrediyor. Onların ilim olarak erişebilecekleri seviye budur diyor. İlim sevgisi, gayenin güzelliği yavrularımıza Allah katında da, insanlar arasında da dereceler kazandıracaktır. Bizim onlara vermek için çalışmamız gereken elbette ki bu duygu ve bu şuur olmalıdır. İlim ve irfanla yoğrulu insanlara ihtiyacımız elbette ki giderek daha da artıyor. Bu gerçekte elbette unutulmamalıdır. Yavrularımız, gerçekten hem dünyalarını güzelleştirecek, hem de ahiretlerini güzelleştirecek, ebedi saadete vesile olacak bir üslup içerisinde, bir yolda ve bilgi donanımları da buna yönelik olarak yetiştirilmeli, bunun için el ele verilmeli, gayret edilmelidir. Şimdi çocuklarımızla bilgi, ilim, irfan, edep aşamayla ilgili bölümleri paylaştıktan sonra bir nokta daha vurgulamak istiyoruz. Yavrularımıza sır saklama, söylenmemesi gereken şeyleri söylememe kabiliyeti de güzel hasletler çerçevesindedir. Farklı bir güven ve sorumluluk örneği de sır saklamaktır. Her insanın, her ailenin kendine ait sırları vardır. Hatta her milletin ve devletin saklanması gereken sırları vardır. Adına sır denilmese bile her bilinen, her konuşulan şey başkalarına aktarılamaz. Sırlar başkalarına aktarıldığında duyguların yaralanmasına, acıların veya acı duyguların yaşanmasına, gönüllerin kırılmasına sebep olurlar. Sır sayılan şeylerin bir bölümü de mahremiyet taşıyan veya şahsın kendisiyle ilgili başkasının duymasından, bilmesinden hoşlanmayacağı sırlardır. Bu tür kimsenin bilmediği fakat merak uyandırıcı bulacağı bilgileri, özellikle haberleri anlatmak, yaymak da bazıları için cezbedicidir. Bu duyguya karşı koymak da bir irade, bir şuur işidir. Sır saklayabilmek, kendisine güvenerek derdini açan sır sahibine hıyanette bulunmamak bir vefa örneğidir, bir vefa gereğidir, takdir edilmesi gereken bir haslettir. Bizim burada sır saklamak derken kastettiğimiz, bir insanın kendi sırrını kendisinin saklamayarak başkasına söyleyip ondan saklamasını istemesi değildir. Çünkü böyle bir davranış sır sahibi tarafından gösterilen bir iradesizliktir. Kendi yapamadığını başkasından istemektir. Bunun doğru olmadığını ifade için iki kişinin bildiği artık sır değildir denilmiştir. Hazreti Ali radıyallahu anh, sırrın senin esirindir. Eğer onu bir başkasına söylersen sen onun esiri olursun diyerek bu gerçeğe işaret etmiştir. Elbette ki böyledir. Ancak kendisine sakla diye söylenen bir sırrı saklayabilen insan da takdir edilmeye değer insandır. Biz burada saklanması gereken sır derken, şahit olunan, istişare için kendisiyle konuşulurken öğrenilen, aile içinde veya güven atmosferinin hakim olduğu bir yerde konuşulan, duyulan, yaşanılan sırları kastediyoruz. Çocuklar akılları ermeye başladığı andan itibaren bazı şeylerin sır olduğunu kavramalı. Herkese anlatılamayacağını idrak etmelidir. Bu da bir nevi sorumluluk üstlenmedir ve çocuğun iradesinin güçlenmesini, olgunlaşmasını sağlar. Onu güvenilir bir insan kılar. Kendisine güzel hasletlerden bir haslet kazandırır. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh çocuk denecek yaşlarda Allah Resulüne hizmete başlamış ve çok geçmeden Allah Resulü'nün sırdaşı olarak anılır olmuştur. Ondan Allah Resulü ile ilgili sır manası taşıyan hiçbir rivayet bilmiyoruz. Sır saklamayla ilgili bir hatırayı Abdullah İbni Cafer radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni terkisine bindirdi. Terki ne demek? Bineğinin arkasına. Resulullah kendi oturduğu bineğin arkasına da onu oturtmuş. Ve bana bir şey söyledi. Ben onun bu söylediğini hiçbir insana söylemem. Bu hadis-i şerif Sahih-i Müslim'in Fedail-i Sahabe bölümünde yer alır. Çocuk yaşlarında Allah Resulü'nden bu sırrı duyan Abdullah'tan sonraki yıllarda bu sırrın ne olduğuna dair herhangi bir rivayetin duyulduğunu da biz bilmiyoruz. Bir başka hatırası Enes radıyallahu anh'tan dinliyoruz. Ben çocuklarla oynarken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanıma geldi. Bize selam verdi. Peşinden beni bir iş için gönderdi. Bu yüzden annemin yanına varmakta geciktim. Yanına geldiğimde annem, seni geciktiren neydi diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni bir iş için göndermişti dedim. Annem işi neydi diye sordu. Bu sır diye cevap verdim. Ben böyle deyince annem, Allah Resulü'nün sırrını hiç kimseye söyleme dedi. Hadisin devamında Enes radıyallahu anh kendisinden bu hadisi duyan ve nakleden Sabit'e, Allah'a yemin olsun ki Sabit, onu birisine söyleyecek olsaydım sana söylerdim dediği yer alır. Demek ki Enes radıyallahu anh Sabit'i seviyordu, birçok şeyini de onunla paylaşıyordu. Ama sır olarak bildiği, kabul ettiği şeyi ona bile söylemediği, ona olan hem duygusunu ifade ettiği ama sırrını kimseye vermediği anlaşılıyor. Enes radıyallahu anh bir başka rivayetinde Allah Resulü bana bir sır söyledi. Şu ana kadar onu hiç kimseye söylemedim. Ümmü Süleym bu sırrı sordu, ona da söylemedim der. Ümmü Süleym önceden de zikredildiği gibi Enes radıyallahu anh'ın annesidir. Fazilet yüklü, hayır ve takva dolu bir kadındır. Son derece zeki ve olgun birisidir. Oğluna Allah Resulü'nün sırrını saklama konusunda yaptığı tavsiye de çocuğun hayır ve salahını isteyen mümine bir kadının yapması gereken tavsiyedir. O ne yaptığını bilen şuurlu bir annedir. Bizim de annelerden istediğimiz, babalardan istediğimiz, büyüklerden istediğimiz budur, bunun yapılmasıdır. Onun yaptığıyla günümüzde çocuktan Allah haberi diyenlerin evlerinde annesinin ne pişirdiğinden başlayarak çocuğu soru yağmura tutuşların, evlerinde yaşanan ve sır olması gerekenleri onlardan öğrenmek için ellerine şeker tutuşturanların, çocukların söyledikleriyle tahminlerini birleştirip hayali bine kurmaya çalışanların yaptıklarını kıyas ediniz. Demek istediğimiz işte tam bu. Bu tavrın ileriki yıllarda çocuğun ahlakına nasıl tesir edeceğini, nasıl yansıyacağını da iyi hesap ediniz. Akrabalık, komşuluk, dostluk, din kardeşliği hukuku, karşılıklı çocuklarımıza sahip çıkmayı, onun şahsiyetinin müsbet yönde gelişmesi için anne babanın gayretlerine yardımcı olmayı gerektirir. Çocuğa sorulan her sorunun, ondan öğrenilmek istenilen her şeyin bu gayeyle ve bu manada olduğunu elbette ki söyleyemeyiz. Bir kısmı çocukla yakınlık kurmak, onu konuşturmak, onunla ilgilenildiğini kendisine hissettirmek içindir. Ancak önceki dile getirilen sonrakinden hiç de az değildir. Niyetlerimiz halis, amellerimiz de ona uygun olmalıdır. Güzel hasletler elbette ki sadece yukarıda zikredilenler veya birkaç satırla üzerinde durulanlar değildir. Kanaatkarlık, şükür, vefa, büyüklere hürmet, küçüklere şefkat, merhamet, okuma zevki, olgunluk, eminlik, başkalarının hak ve hukukuna riayet, alçak gönüllülük, cana yakınlık, vakar, iffet, yardımseverlik, acıda tatlıda dostların yanında olmak ve daha niceleri. Belki onların ehemmiyetini hakkıyla vurgulayabilmek için ayrı bir kitaba bile ihtiyaç var. Ancak burada bilmemiz gereken bu hasletlerin her birinin dünya malıyla ölçülemeyecek kadar değerli olduğu, aklı başında olanın onlardan hiçbirini hazinelere değişmeyeceğidir. Ne yazık ki o kıymetlerin çoğunun geçici menfaatlere kurban edildiğini görüyor, zaman zaman kayıplarını getirdiği acılarla kıvranıyor, yine de kayıplarımızı gerçekten bulma, onları yeniden elde etme azmiyle hareket etmiyoruz. Bu konuda ihmallerimizin çok olduğunu da biliyoruz. Bu ihmalin bir an önce son bulmasını arzu ve ümit ediyoruz. Şimdi de mesuliyet üstlenme üzerinde durmak istiyoruz. Bir çocuğa uygun şartlarda iş ve sorumluluk vermek, onu yerine getirmesini beklemek, bu konuda ona güvenmek, çocuğun fikren ve aklen gelişmesine ve olgunlaşmasına yardım eder. Bilgiler sadece öğretim yoluyla elde edilmezler. Eğitim ve öğretim yoluyla elde edilen bilgiler her ne kadar daha hızlı ve programlı ise de, hayat tecrübelerinin öğrettiği bilgiler daha sağlam ve kalıcıdır. Sorumluluk üstlenilmesi ise çocuğa ayrı bir güven ve tecrübe verir. Bunların hepsine ihtiyacı vardır. Bilindiği gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem henüz 19 yaşlarında olan Üsame'yi devrine göre oldukça büyük bir ordunun başına vererek Bizans hudut boylarına göndermek için hazırlık yapmıştı. Medine'den ayrılan ve hazırlıkları gözden geçirmek, eksiklerini tamamlamak için Medine dışına çıkan ve orada karargah kuran ordu, Allah Resulü'nün hastalanmasıyla karargah kurduğu yerden ayrılamamıştı. Allah Resulü'nün vefatından sonra Ebu Bekir radıyallahu anh tarafından yola çıkarılmış, Üsame üstlendiği vazifeleri hakkıyla yerine getirerek Medine'ye dönmüştü. Allah Resulü'nün henüz gençliğinin baharında sayılan ve şüphesiz hayat tecrübesi az olan Üsame'yi komutan tayin etmesinin, nice büyük insanın bile kolay kolay üstlenemeyeceği komuta görevini böyle bir gence vermesinin üzerinde çok ciddi olarak düşünülmelidir. Bu hadise Üsame radıyallahu anh açısından bakalım. Böyle bir seferin ona kazandırdığı tecrübeyi, öğrettiklerini, ilmi seviyesi son derece iyi ve donanımlı bir üniversitenin bile öğretemeyeceği, kazandıramayacağı açıktır. Başkasının sorumluluğu altında iş yapan veya yardımcı olarak işe katılanlar ile asıl sorumluluğu üstlenen ve neticede aynı işi yapanlar arasında çok ciddi farklar vardır. Üsame'nin görevlendirilişini çocuk yaşlarda olduğu için değil, böyle mesuliyet yüklenmesinin nasıl bir tecrübe ve bir bilgi birikimine, kendine güvene vesile olacağını dile getirmek için zikrettik. O her ne kadar gençliğin ilk yıllarında ve tecrübesiz ise de neticede artık mükellef bir insandır. Ancak verilen görev bu yaşa göre oldukça ağır sayılabilecek bir görevdir. Fakat onu iyi değerlendiren, kabiliyetlerini, cesaretini iyi bilen Allah Resulüne göre altından kalkabileceği bir görevdir. Nikem de öyle olmuştur. Üsame radıyallahu anh bu görevin altından kalkmıştır. Kendisine verilen görevi başarıyla yerine getirilmiştir. Medine'ye muzaffer dönmüştür. Üstelik babasının da şehit olduğu diyarlara ordunun başında varmak şerefine ermiş, gönlü de huzur duymuştur. Şimdi biz bu noktadan hareketle çocukların mesuliyet üstlenmesi veya onlara mesuliyet verilmesi ile ilgili hatıraları paylaşıyoruz ve bu konudaki dikkat çekilmesi gereken noktaları sizlere taşıyor, sizlerle paylaşıyoruz. Çocukluk çağlarındaki bir görevlendirmeyi Enes radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kadınla düğün yapıyordu. Beni gönderdi, insanları yeme ben davet ettim. Enes radıyallahu anh'ın adını vermek istemeyip bir kadın diye zikrettiği Zeynep binti Cahş validemizdir. Enes'in sahabeleri düğün yemeğine davet için görevlendirilmesi onun düğününde olmuştur. Enes radıyallahu anh çocuk yaşlarda bu görevlendirmeyi bir iftihar vesile olarak aktarmış, üzerine almış, yapmış, sonraki yıllara da bunu böylece anlatmıştır. Onun böyle bir sorumluluğu o çağlarda üstlenmekten ve kendisinden isteneni yerine getirmekten ne derece mutluluk duyduğunu bizlere hissettirmeye onun anlattığı kelimeler zaten yetiyor. Bizim de anlatmak istediğimiz esasen budur. Bir insan üzerine bir sorumluluk alabilmeli, bu yaşına uygun olmalı, sorumluluğu yerine getirmeli ve bu sorumluluğu yerine getirip başarıya ermek ona bir olgunluk ve kabiliyet kazandırmalıdır. Çocuklar küçük yaşlardan itibaren yaşlarına uygun küçük sorumluluklar vererek yetiştirilmeli, gerektiğinde uzaktan takip edilerek üstlendiği vazifeyi başarması için önüne çıkan engeller ortadan kaldırılmalı veya kendisine yol gösterilmelidir. Verilen işte ona güvenilmeli ve bu güven kendisine hissettirilmelidir. Büyükleri tarafından kendisine güven duyulması, hem onun başarısına tesir edecek, hem de özgüveninin artmasına, kendisine güveni olduğu için de girişken olmasına vesile olacaktır. Bu da yeni başarıların elde edilmesini sağlayacaktır. Henüz yeni yürüyen bir çocuğun eline bir şey verip, hadi bunu anneye götür veya babaya, amcaya, ablaya götür, ver denilince, çocuk da denileni yapıp alıp götürünce, başardığı bu işle ne kadar mutlu olduğuna dikkat ediniz. Bakkala, simitçiye, parayı onun vermesi küçük dünyasında sevinçler meydana getirir. Kuzuyu ağlı onun katması, avucundan ona tuz yaratması, mutfaktan bardağı düşürmeden getirmesi, biraz büyüyünce küçük kardeşlerini kucaklayabilmesi, sallayarak uyutabilmesi, sobayı tutuşturabilmesi, kırdan papatya toplayıp ondan kolye yapabilmesi, Pişirdiğimiz çöreğin komşu ve dostları onun tarafından dağıtılması hep böyledir. Buna siz ne kadar ekleyebilirseniz ekleyiniz. Yeni yürümeye çalışan küçük bir çocuğun kanepeye, koltuğa veya küçük bir masaya çıkmaya çalıştığını düşününüz. Uğraşıp didinerek, tekrar tekrar deneyerek bunu başardığında ve çıktığı şeyin üzerinde ayağa kalkıp doğrulduğunda çevresine nasıl bir muzaffer edayla bakar ve zafer çığlıkları atar. Bacakları üzerinde yaylanarak sevincini belli eder. Evet, bu onun için bir başarıdır ve büyük bir değer taşır. Çevresinde yer alan insanların onun sevincine ortak oluşu da ayrıca sevincine sevinç katar. Bir çocuğun büyüklerin yapabileceği bir işi başarması, bir konuda sorumluluk alması da bunun gibidir. Aldığı sorumluluk onu olgunlaştırır, ulaştığı başarı sevindirir ve kendisine hayat boyu kullanabileceği bir tecrübe kazandırır. Yaş büyüdükçe çocuğa verilen sorumluluk da büyümeli, çocuk verilen sorumlulukların da giderek büyüdüğünü anlamalı, böylece kendisine güvenildiğini, yükseldiğini hissetmelidir. Çocuklarımıza duyduğumuz güvensizliğin, o henüz çocuktur, böyle bir işin altından kalkamaz anlayışının ve bu duygularla çocuklara sorumluluk verilmeyişinin çocuklarımızın çekingen olarak yetişmesine sebep olduğu bir gerçektir. Ve ne yazık ki bizim çocuklarımız ortalama olarak birçok ülkenin çocuklarından daha çekingen yapılıdır. Çekingenlik ile haya veya hürmet duygusu da birbirine karıştırılmamalıdır. Birisi hayadır, haya duygusudur, hürmet duygusudur, öbürü çekingenlik, utangaçlık, kendi kabuğuna büzülmedir. Ayrıca çocuk hep korunulan, hep kendisine hizmet edilen, her ihtiyacı olduğunda yanına koşulan, her isteğini ağlayıp sızlayarak başkalarına yaptıran biri olmaktan da kurtarılır. Birçok şeyi kendi kendisine başarmanın mümkün olduğunu görür. Hazzını duyar. Çocuk her düştüğünde yanına koşulmamalı. Senden yardım isteyen gelmen için dönüp sana bakan gözlerine bakarak "Haydi hop de kalk yavrum, sen aslan gibi kalkarsın" demek veya kendi kendine kalkmasını beklemek daha doğru bir davranıştır. Ancak tehlikeli düşüşlerde yanına koşulmalı, kendisiyle ilgilenilmeli, gereği yapılmalıdır. Hayatın düşe kalka devam ettiği, bütün bunların üstesinden gelebileceği ona öğretilmelidir. O, şefkate de muhtaçtır, kendisine güvenilmeye de muhtaçtır, yetiştirilmeye de muhtaçtır. Her çareyi, her derdine devayı anneden, babadan, büyüklerden bekleyen çocuklar görür hale geldik. Canının sıkıntısına, havanın sıcaklığına, yağmurun yağışına, yolun uzunluğuna, arabanın sıkıcılığına bile annesinin çare bulmasını isteyenlere şahit olduk. Bu tür istekleri bile yerine getirmek için çırpınan anne babalara da şahit olduk. Böyle anne ve babaların kendilerini eziyet etmelerinin yanında her dediğine koştukları çocuklarına da iyilik etmedikleri, hatta kötülük ettikleri ortadadır. Çocuk kendi kendisine yetmesini öğrenmeli, yardım istediğinde gerçekten yardıma ihtiyacının olduğu bilinmelidir. Belli bir yaştan sonra ufak tefek işlerde anne ve babasına, evin ihtiyaçlarına, kendisinden küçük kardeşlerine yardım edebilmeli ve hem kendine güveni, hem de mesuliyet duygusu, hem de kabiliyetleri artmalıdır. Böylece kendisine yönelen sevgi de artacak, ev bütünlüğünde güzel bir yeri olacaktır. Bu yetişme tarzının hayat boyu faydasını da görecektir. Asıl saadette mesuliyet üstlenme veya onu yerine getirme ile ilgili en fazla yad edilmeyi hak eden çocuklardan birisi şüphesiz Hazreti Ebu Bekir'in oğlu Abdullah'tır. Abdullah radıyallahu anh hicret sırasında henüz çocuk denecek yaşlardadır. Onun hicret sırasında üstlendiği ve hakkıyla yerine getirdiği sorumluluk hepimizin hayranlık duyacağı, her çocuğun örnek alması ve unutmaması gereken güzellikte ve değerdedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve Ebu Bekir radıyallahu anh müşrikleri hem yanıltmak hem de ilk hızlarını kesmek için aksi istikamete yönelmişler ve gelerek Sevr Dağı'nın zirvesinde bulunan mağaraya saklanmışlardı. Abdullah onların saklandığı yeri biliyordu. Yaşının küçüklüğünden de istifade ederek kimsenin dikkatini çekmeden Mekke'de dolaşıyor, her toplantıyı, her konuşmayı takip ediyor, hangi istikametlere ekipler çıkarıldı, hangi güzergahlarda kimler arama yapıyor, neler düşünülüyor, neler planlanıyor. Bütün bu bilgileri topluyor, gecenin karanlığından istifade ederek Mekke ile Sevir arasındaki yamaçları, tepeleri aşıp dağa tırmanıyor, topladığı bilgileri Allah Resulüne ulaştırıyordu. Onun bu unutulmaz hizmeti, gayret ve cesareti mağarada kalınan 3 gün devam etmiştir. Geceleri bir süre mağarada dinlendiğini biliyoruz. Bunun dışında ne zaman dinlendi, ne zaman karnını doyurdu, buna nasıl fırsat bulduğu konusunda fazla bilgimiz yok. Kaynaklar bu konuda bize bilgi taşımıyorlar. Ancak bu küçük yiğit Mekke'de yapılan toplantıları, hazırlanan ekipleri neler konuşulup neler düşünüldüğünü, neler yapıldığını takip etmiş, topladığı bilgileri her gece Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ulaştırmıştır. Üçüncü gece, bu küçük yiğit mağaraya yine gelmiş, müşriklerin artık ümitsizliğe kapıldıklarını, takibe çıkanların eli boş ve yorgun döndüklerini, arama hızlarının kesildiğini Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e haber vermişti. Onun getirdiği bu haber üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yol rehberleri Abdullah İbni Urayka'da gelmesi için haber göndermiştir. Yol rehberine haberi de yine bu küçük delikanlı götürmüştür. Rehber yanında iki yedek deve ile birlikte gece yarısı dağın eteklerine geliyor, yamaçlardan aşağı inen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ile sadık dostu Ebu Bekir radıyallahu anh develere biniyorlardı. Ebu Bekir radıyallahu anh tergisine fedakar Amir İbni Füheyre'yi de bindiriyordu. Yol boyu Allah Resulü'ne hizmet etsin istiyordu. Böylece küçük kafile hicret yolculuğuna böyle başlıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ona güvenişi, onun getirdiği haberlere gerçekten değer verişi ve onu takdir edişi hiçbir akıldan ve gönülden çıkmamalıdır. Abdullah radıyallahu anh o günlerde çocuk denecek yaşlardaydı ama gerçekleştirdiği iş çok büyüktü. Onun böyle bir kıvrak zekaya sahip oluşu, yorulmadan, çekinmeden azimle görevine devam etmesi, gecenin karanlığında korkmadan, ürkmeden tepeler aşıp her gün sevre çıkması, unutulmaması, gıpta edilmesi gereken bir hizmettir. Sabrı, sebatı, dayanıklılığı, cesareti, Allah Resulü'nün ona duyduğu güven ayrı ayrı üzerinde düşünmesi gereken hasletlerdendir. İmam Buhari, Allah Resulü'nün hicretiyle ilgili hadisleri naklederken, Ayşe validemizin onun hakkında Abdullah çabuk anlayıp çabuk kavrayan son derece zeki, terbiyeli ve bilgili bir çocuktu diyerek zeka ve zeka kıvraklığına vurgu yaptığını da nakleder. Dolayısıyla böyle bir hadise mutlaka Abdullah'ın sonraki yıllarda da hem kendine güveni konusunda tesir etmiştir, hem zekasını geliştirmiştir, kabiliyetlerini yükselmiştir, hem de insanlar arasındaki değerine tesir etmiştir. Ayrıca Abdullah'ın bu gayreti bizlere istihbarat çalışmasının da ne derece önemli bir çalışma olduğunu vurgular. İslam'ın hayrını düşünmeyenlerin neler düşündükleri ve neler planladıkları, milletimizi, ülkemizi, İslam alemini nereye sürüklemeye çalıştıkları hakkında neler bekleyip nelerden çekindikleri veya onlara cesaret veren şeyler üzerinde kesin ve net bilgilere ihtiyacımız olduğunda da şüphe yoktur. Küçük Abdullah'ın Kureyş'in planları ile ilgili gayretleri ile getirdikleri bilgilerin içerisinde Peygamber Efendimizin istifade ettiği ve kararlarına tesir eden nice bilgiler vardır. Küçük Abdullah'ı bu hizmetleri sunan Küçük Abdullah'ı hayırla yad ediyoruz. Ve inşallah onun yaptıklarından bizler de ibret alıyoruz. Bunu vurguladıktan sonra bir başka güzel haslet örneğine, bir başka çocuklarımızın donanımının içerisinde bulunması gereken noktaya geçiş yapıyoruz. Edep ve terbiye güzelliğine. Esasen edep ve terbiye birçok şey içerisine alır ama neleri murad ettiğimizi inşallah birkaç kelime içerisinde birlikte paylaşalım. Bu konuyla ilgili önce çok şey söylenebilir. Çok da misal verilebilir. Ufku geniş bir konudur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir ümmete edep ve terbiye öğretmiştir. İlk önce bu noktadan belki de başlamak gerekir. O çirkin cahili alışkanlıklarını silmiş. Onun yerine fazilet yüklü güzelliklere ashabını donatmıştır. Bu dil ile rahatça ifade edildiği kadar kolay bir iş değildir. Alışkanlıklar elbise gibi değildir. Onları bir anda sırtınızdan çıkarıp atamazsınız. İnsanların beyinlerini, kalplerini bir anda yıkayıp temizleyemezsiniz. Allah Resulü'nün kısa zaman çerçevesinde yaptıklarına insaf gözüyle bakan, onda çok şey bulacak, çok şey görecektir. Çocuklarla ilgili edep ve terbiye, öğretme ve aşılamaya bakmak isteniyorsa, çocukluktan itibaren onun yanında yetişen Zeyd ibn Harise'ye, Hazreti Ali'ye, kendi çocuklarına, torunlarına, Abdullah ibn Mesud'a, Zübeyr ibn Avvam'a, Enes'e, Ömer ibn Ebu Seleme'ye bakmak yeterlidir. Onun çevresinden ayrılmayan Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Ömer ve daha nicelerinin edep ve terbiye inceliği bizlere çok şey anlatmalıdır. Enes'in bize naklettiği hatıralar zannediyoruz ki bizlere yeterli fikir sunmaya yetecektir. Onun Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgili hatıralarından bir bölümünü Resulullah'ın davranışlara ilgili duygularını yad etmiştik. Onlara Ömer İbni Ebu Seleme'den gelen şu hatırayı ekleyiniz. El-İsti'ab'da Hicri 2. yılda Habeşistan'da dünyaya geldiği ve Allah Resulü vefat ettiğinde 9 yaşlarında olduğu zikredilen Ömer İbni Ebu Seleme anlatıyor. Küçük yaşlarda Allah Resulü'nün kucağında, onun terbiyesi altında bir çocuktum. Yemek sırasında elim yemek kabının içinde dolaşıyordu. Sağdan, soldan, ortadan alarak yediğim oluyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, delikanlı, besmele çek, sağ elinle ve önünden ye buyurdu. O günden sonra yemek yiyişim daima Allah Resulü'nün emrettiği gibi oldu. Bu hadis-i şerifin Sünen-i Ebu Davud ve Tirmizi'de de yer alan bir başka rivayetini paylaşacağız. Ama ondan önce Ömer İbni Ebu Seleme ile ilgili birkaç cümle söylemek istiyorum. Ömer, Ebu Seleme ile Ümmü Seleme'nin oğludur. Seleme ondan büyüktür. Babası yani abisi var bir tane Seleme. Babasına Ebu Seleme bu abisinden dolayı deniyor. Annesine de Ümmü Seleme, Seleme'nin annesi diye bu abisinden dolayı deniyor. Babası ile annesi Habeşistan'a hicret ettiğinde Seleme orada dünyaya gelmiştir. Hem annesi hem de babası onunla künyelenmişler. Ebu Seleme ve Ümmü Seleme olarak anılır olmuşlardır. Asıl adları yani Ebu Seleme'nin asıl adı Abdullah, annesinin adı da Hint'tir. Ebu Seleme ve Ümmü Seleme radıyallahu anh her ikisi de fazilet yüklü, fedakar ve cefakar insanlardır. Medine diye hicretleri de hazin ve ibretlidir. Ebu Seleme Uhud'da aldığı yaranın tesiriyle daha sonralara vefat etmiş, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Seleme ile evlenerek çocuklarına bakmıştır. Ömer de bu vesileyle Allah Resulü'nün yanında ve kucağında yetişmiştir. Bize dile getirdiği hatıra da bu yıllara ait bir hatıradır. Bu hatıranın Sünen-i Ebu Davud'da ve Tirmizi'de yer alan rivayetine dikkat çekeceğimizi söylemiştik. Şimdi ona bakıyor, onun üzerine duruyoruz. Ömer Allah Resulü'nün yanına girmişti diye anlatıyor. Bu sırada Allah Resulü'nün yanında yemek vardı. Efendimiz ona, yavrum yaklaş, Allah'ın adını an, sağ elinle ye ve önünden ye buyurdu deniyor. Daha önce selamla ilgili olarak zikredilmiş olan Efendimizin Enes radıyallahu anh'a ya büneyye idâ dekalte alâ ehlike fesellim yekûnu bereketen aleyke ve alâ ehlike. Yavrum, ailenin yanına girdiğin zaman onlara selam ver. Ve sana bu, yani bu selam verişin sana ve ailene bereket getirir buyruğu edep aşılamanın en güzel örneklerindendir. Bütün bunları şimdi zihninize yeniden yoğurunuz. Resulullah nasıl bir milletle içerisinde dünyaya geldi? İnsanlık ne durumdaydı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları batıl inançlardan koparıp tevhid inancına, selim fıtrat dinine, İslam'a getirdiği gibi onlara nasıl davranışların içerisinden, nasıl bir edep ve terbiye çizgisinden alıp da nerelere getirdiği bu mesafeyi çok iyi gözden geçiriniz. Bugün biz basit davranışları bile düzeltmekte zorluk çekiyoruz. Halbuki yanlış olduğunu söylediğimiz insan biliyor. Ama onda alışkanlık haline gelmiş. Yanlışlığını inkar etmiyor. Ama yine doğrultmuyor. Geçen gün bir vesileyle insanların alıştıkları şeyi nasıl terk etme konusunda direnç gösterdikleri dile getirilirken bir misal gelmişti. Kıble ile ilgili. Beytullah'ın bulunduğu yerde, yani Mescid-i Haram'da, Mekke-i Münevvere'de insanlar Kabe'yi görüyorlar. Kabe'yi görerek namaz kılıyorlar. Saf bağlıyorlar. Ama biz ülkemizde alışmışız. Duvar, önümüzdeki duvar ne taraftaysa oraya doğru döneriz. Halıların yönü ne tarafa doğruysa o tarafa doğru döneriz. Halbuki Mescid-i Haram'ın içerisinde biz Kabe'yi görüyoruz. Kabe'nin göründüğü bir yerde herkes Kabe'nin aynına, bizzat kendisine dönmek zorundadır. Artık sen halının döndüğü yere dönemezsin. Kıble halının döndüğü yer değildir. Önümüzdeki düz duvar çizgi değildir. Buna rağmen birçok hacımızı, Beytullah'ın yanında namaz kılan insanımızı halının döndüğü tarafa doğru dönerek namaz kıldığını görüyoruz. Bu bir alışkanlığın tesiridir. Bu hatalar o kadar çok yaygın yapılıyor ki, bu hataya insanlar düşmesin diye mermerlerin üzerine mavi çizgiyle kıblenin hattını belli eden çizgi de çizilmiştir. Buna rağmen yine de insanlarımızın halının döndüğü tarafa, duvarın olduğu tarafa doğru dönerek Beytullah'ı göre göre yanlış yere namaz kıldığına şahit oluyoruz. Bu, zannediyorum bir alışkanlığın ne kadar zor terk edildiğinin misallerinden birisi olsa gerektir. Hatta namaz kılan insanımızı ikaz ediyoruz. Bakınız Beytullah burada diyoruz. Beytullah'a yöneliniz diyoruz. Bazen sünnet namaz kılmak için durmuş insanı farklı tarafa durduğu için namazın içerisinde Beytullah'a doğru döndürüyoruz. Namaz kılan insan bize mukavemet gösteriyor. Yine kendi tayin ettiği istikamete doğru namaz kılmak için direnç gösteriyor. Hayretler ediyoruz, anlatmaya çalışıyoruz. Ama yine siz de Kabe'ye gitseniz, Mescid-i Haram'da insanlara namaz kıldığına şahit olsanız bu hataları göreceksiniz. Ama aynı hata nerede yok? Medine'de yok, Mescid-i Nebi'de yok. Neden? Orada kıble güney taraf. Orada halların döndüğü istikamet belli. Orada duvar belli. Orada insanlar bu hatayı işlemiyorlar. O bizim alışkanlığımıza uygun. Ama Kabe'ye varıp önünde Kabe varken bu hatayı işleyenlerin varlığı hem şuur açısından nasıl bir eksiğimizin olduğuna delalettir hem de böyle bir hataya nasıl düştüğümüzün alışkanlıklarımızdan vazgeçme konusunda iş dünyamızın nasıl direnç gösterdiğinin cehaletle de yan yana gelince ne kötü neticelere ne kötü meyvelere kapı açtığının herhalde bir numune-i imtisalidir. Peygamber buna rağmen Allah Resulü bir milleti böyle bir bataklıktan çıkartmıştır. Hem tevhid berraklığına hem de ahlak güzelliğine ulaştırmıştır. Bize de bunun nice güzel örnekleri geliyor. Biz de edep ve terbiye üzerinde yaptığımız bu vurguyla güzel hasletler konusunu netleştiriyoruz, noktalıyoruz ama noktalarken bununla ilgili birkaç cümleyi özü de paylaşıyoruz. Bir cemiyette gelişmesi, yerleşmesi gereken güzel hasletler vardır dedik. İlim, irfan sevgisi, öğrenme merakı, öğrenilenleri amele dökme samimiyeti, arayıp doğruyu bulma arzusu, hatayı kabul edip doğruya yönelme irade ve dürüstlüğü, sağlam karakterlilik, cesaret, alçak gönüllülük, güler yüzlülük, tatlı sözlülük, inanılan değerler uğruna sıkıntıları göğüsleme metaneti. Bütün daha niceleri. Bütün bu hasletler üzerinde titrenilmesi gereken hasletlerden sadece birkaçıdır. Güzel hasletlerin giderek kaybolmaya yüz tuttuğu bir devirde yaşadığımız esef verici de olsa gerçektir. Yavrularımızın yeniden güzel hasletlerle donanması için gayret ediniz. Bu yolda mümin kardeşlerinizle yardımlaşınız. Buna hepimizin ihtiyacı var. Aletlerin, makinelerin ilerlediği, İnsanın kendi değerinin gerilediği de bir gerçektir. İnsanı insan yapan gerçek değerleri iyi tespit ediniz. Onları maddi değerlere feda etmeyiniz. Hiçbirinin madde ile ölçülemeyecek kadar değerli olduğunu idrak ediniz ve ona göre davranınız. Çocuklara ilim irfanı sevdirmek için ayrıca titizlik gösteriniz. Onlara verilenin sadece bilgi olmamasına, gönüllerine ilim, irfan, okuma, öğrenme sevgisinin yerleşmesine gayret ediniz. Öğrenilen faydalı bilgilerin, ilim ile elde edilen geniş ufkun ve onunla bütünleşen tecrübelerin nelere vesile olacağını onlara gösteriniz, tattırınız, böylece hayat boyu ilim elde etme, öğrendiklerinden istifade etme ve onları başkalarıyla paylaşma melekesini onlara kazandırınız. Niyetlerin halis, amellerin de ona göre uygun olmasına dikkat ediniz. Çocuklarınıza küçük yaşlardan itibaren yaşlarına uygun küçük sorumluluklar veriniz. Gerektiğinde onları uzaktan takip ederek üstlendiği vazifeyi başarması için önüne çıkan engelleri ortadan kaldırınız veya kendisine yol gösteriniz, ufuk açınız. Bu sorumluluk onları olgunlaştıracak, başarılara onları götürecek, başarılar yeni başarılara onları teşvik edecektir. Nasıl bir bahçıvan, bahçe sularken suyun önünü tıkayan yaprakları, suyun önünü tıkayan çöpleri, suyun önünü tıkayan bitkileri veya toprakları ayıklar, suların bitkilerin dibine açılan küçük arklara ulaşmasına fayda sağlarsa, yardım ederse, yer yer kürekle suyu güçlendirirse, yönlendirirse, bu da bahçeye nasıl tesir ederse, büyükler de bu şekilde yönlendirmeli, gayret etmeli, teşvik etmeli, ön açıcı olmalıdırlar. Çocuklarınızı cesur, açık sözlü yetiştiriniz. Ancak cesaret ve açık sözlülüğün yersiz cürete ve küstahlığa, şımarıklığa dönmemesine dikkat ediniz. Bunu tekrar tekrar vurguluyoruz. Ve onlara edep inceliklerini öğretiniz ve aşılayınız. Çocuklarınız güzel hasletlerle dolu, yuvanızda saadet neşenlenen yollardan olsun. Allah'ın feyzi, bereketi ve rahmeti üzerinize olsun. Gelecek günler İslam alemi için güzel günler olsun. İslam şuuruyla dolu yavruların birbirine kenetlendiği ve hakka doğru el ele adım attığı bir diyar, bir dünya olsun. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. Allah'a emanet olunuz.